Muhterem dinleyenler, bugün yepyeni bir Merkez İnsan programıyla birlikte karşınızdayız. Ben Turgay Şirin ve her zaman olduğu gibi Merkez İnsan programında bugün sizlerle birlikte olacağız. Tabii yepyeni ifadesinin altını da bugün dolduracağız. Çünkü sürprizlerle karşınızda olacağız bugün. Bu sürprizlerden biri bizim programımızı takip edenlerin fark edeceği gibi bugünkü programı ben açtım. Ve bugünkü moderatörlüğü inşallah beraber yapacağız. Çünkü çok kıymetli bir konuğumuz var. Artık Merkez İnsan programlarına zaman zaman böyle kıymetli konuklarımızı davet edeceğiz ve onların birikimlerinden inşallah istifade edeceğiz. Bugünkü konuğumuz benim de çok kıymetli abim, dostum, bizim üzerimizde de emeği olan ve çok değerli hocamız Ahmet Maraşlı hocamız bugün. Konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum.
Hoş bulduk kardeşim, sefa bulduk inşallah.
Allah razı olsun Sayın Hocam. Şimdi tabii dinleyicilerimize, yani sizi bilmeyenler yoktur ama gene de ben sizi şöyle kısaca bir tanıtmak arzu ediyorum hocam, müsaadeniz olursa. Çünkü sizi tanımalarını ben yürekten arzu ediyorum hakikaten. Şimdi bu minval üzere dinleyicilerimize de şöyle bir ön bilgilendirme yapmış olalım. Malumunuz birkaç programdır bu eğitim konularını işliyoruz ve özellikle zeka konusunu da daha önceki programlarımızı takip eden dinleyicilerimiz bilecekler. İşledik. Daha önceki programlarda zeka konularını işledik Sayın Hocam. Ama sizin bu konuda özel çalışmalarınız var. Ben onlardan özellikle bahsedeceğim ama kısaca Ahmet Maraşlı kimdir? Onu ben dinleyicilerimize bir tanıtmak arzu ediyorum. Ahmet Maraşlı hocamız 1958 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu memleketinde bitirdi. Akşehir Yatılı Öğretmen Okulu ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İnsanlığın kendisini bulması ve özlenen seviyelere erişebilmesi için en hassas alanın insanın ihtiyacı olan çok yönlü gerçek bir eğitim olduğu ve yarınların daha çok bugünden yazılacağı inancıyla çocuk büyütme değil çocuk yetiştirme konusuna yoğunlaştı. Bu alanda insani değerler öncülüğünde zeka ve yetenekleri açıp öğrenciye üstün özellikler kazandırarak dersleri ve hayatı kolaylaştıran bir eğitim modeli üretti. Eğitimlerin kısmi uygulamalarından bile çok etkileyici sonuçlar ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor elhamdülillah. Ürettiği tekniklerden biri olan hazır cevaplar tekniğinin birinci kademesi ilkokul, ortaokul ders kitaplarına girdi. TRT'de çizgi film olarak yayınlandı. YÖK onaylı ilk çocuk üniversitesi olan Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde ve Üsküdar Çocuk Akademisi'nde kendisi ve öğretmen ekibi tarafından bazı tekniklerinin eğitimleri halen verilmektedir. Gene ülkemizin birçok yerinde öğretmen, öğrenci ve ebeveynlere Ahmet Maraşlı eğitim modeli deha yolu eğitim ve seminerleri verilmekte. Hocamız tarafından verilmeye devam etmektedir. Aynı zamanda Ahmet Maraşlı hocamız 32 yıllık evli ve 4 çocuk babasıdır. Allah ömür versin.
33 oldu.
33 oldu. Elhamdülillah.
Tesbihat adedi.
Allah nice senelere ulaştırsın inşallah hocam. Tabii hocamızın çokça eseri var. Takip edenler biliyordur. Ama işte evde okul, okulda kalite, Kur'an'ın diziliş mucizesi, okumayı sevdirme projesi, Nasılettin Hoca, dahilerle yarışalım demiş ne demiş. Bu çağda çocuk yetiştirmek, zekadan dehaya, Nasılettin zeka etkinlikleri.
Nasılettin Hoca.
Nasılettin Hoca zeka etkinlikleri diye. Gene Fıkra tadında anne baba eğitimi gibi daha belki sayamadığımız bir sürü kitabımızda mevcut hocam. İlminize sağlık, kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık diyelim.
İnşallah.
Hocam bugün gerçekten benim için de önemli bir gün. Çünkü yani size her zaman konuk almak istiyorduk. Sağ olun bizi kılmadınız, geldiniz.
Sağ olun.
Bu minval üzere konuşacak aslında çok konu var. Ama bu konuların hepsini bir programa sığdırmak da zaten çok zor. Ama elimizden geldiğince inşallah bu program dahilinde ana hususları dinleyicilerimize vermeye çalışacağız. İsterseniz ben direkt şuradan soru sorayım. Özellikle bu şeyde okurken, hayat hikayenizi anlatırken insani değerler öncülüğünde zeka ve yetenekleri açıp ifadesini kullanıyoruz. Ve öğrenciye bu zeka ve yeteneklerini açıp üstün yetenekler, özellikler kazandırarak dersleri ve hayatı kolaylaştıran bir eğitim modeli üretti dedik. Bu eğitim modelinden bize biraz bahseder misiniz? Ve bunu tabii aslında bir proje olarak siz hep düşünmüştünüz. Ve son kitabınızda Zekadan Deha'ya kitabında, hatta üst başlığı da zamanı aşacak nesiller yetiştirmek diye çok güzel bir ifade kullanmışsınız kitabın üst başlığında, altında da Zekadan Deha'ya. Ve burada tabii asıl felsefeyi, daha önceki hep konuştuğumuz, ben de kitabı birkaç kere altını çizerek okudum birkaç kere. Yani cevherden mücevhere ifadesini kullanıyorsunuz. Bu ne demek? Bu modelden biraz buradan bahsedelim. Yani bu eğitim modeli nedir? Hocam kısaca ondan bir yani ihtiyacın tespiti noktasından başlarsak. Bu model nedir hocam? Kısaca bize ondan bahseder misin?
Allah razı olsun.
Şimdi çıkış sebebi neydi mesela?
Evet.
Evet.
Bir Müslüman olarak derdim vardı. Derdim var. Bu proje bir derdin ifadesi. Geleceğe dönük hayallerimiz varken, daha çocuklarımız yokken düşündüğüm bir şey vardı. Bu medeniyetin tarihi meydanda, İnsanlık tarihinin en büyük medeniyeti, halinde sıkıntılar yaşanıyor. İstikbali nasıl olacak? Geleceğe dönük hayallerimiz hamasi olarak mı kalacak? Sahada sonuç almaya dönük adımlar atabilecek miyiz? Ben şahsıma düşen pay olarak ne yapabilirim? Bir baba olarak ne yapabilirim? Sorusunu sordum. Başlangıç oradan başladı. Benim şahsi mütalaam burada. Kitabın çıkış sebebi ve tarihçesi kısmında da yazdım. Bu büyük medeniyet, bu en büyük medeniyet bir fetret devri yaşıyor.
Evet.
Ve bu fetret devrinden çıkılacak, İslam tarihinin ihtişamına yakışır, asr-ı saadetin yolunda yine büyük medeniyet ortaya çıkacak, insanlık tarihine mühür vuracak, dünyaya mühür vuracak, insanların gönlünü ve yüzünü güldürecek nesilleri yetişecek diye inanıyorum. Burada da bunu hamasi olarak konuşmaktan öte, sahada ne yapabiliriz sorusunu sordum. Bu dönem nasıl aşılabilir? Bu büyük medeniyetin gücüne yakışır. İnsanlar yetiştirmekle aşılabilir. Dedim. Hani Fatihlerle, Mimar Sinanlarla, Mevlana'larla, Yunuslarla, Fuzulilerle, İbn Sina'larla her birisinin ileri gittiği sahalarda medeniyetimiz adına övünmek var ya, artık bunun ötesine geçilmesi lazım.
Evet.
Madem bu medeniyet öyle büyük bir medeniyet, hani yeni Fatihler? Fatih derken illa İstanbul surları önde olması şart değil. Edebiyat sahasının fatihleri, bilim, kültür, sanat sahasının fatihleri, evet. İnsanlığın ihtiyacı olan her sahanın insana yakışır meziyetlerle donanmış fatihleri nerede? Onların yetiştirilmesi lazım. Yeni Sinanların, küçük Sinan Mimar Sinan olmuş, koca Mimar Sinan olmuş, tarihe mührünü vurmuş. Artık onların yenilerinin ve benzerlerinin ve hatta daha büyüklerinin yetiştirilmesi lazım. Sevdam buydu. Bu hamasi bir bakış açısı değil. Tarih şahit, o şahsiyetleri bu medeniyet yetiştirmiş. Değil mi? Küçük Sinan'ı koca Mimar Sinan yapmış. Küçük Yunus'u Yunus Emre yapmış. Buğday derdiyle dertlenen Yunus'u koca Yunus Emre yapmış. Hikayesi malum.
Evet.
Küçük Muhammed Celaleddin Mevlana Celaleddin Rumi olmuş.
Evet.
Küçük Mehmet Fatih Sultan Mehmet olmuş. Asırlara rehberlik yapıyor. Artık bu medeniyet onların benzerlerini ve daha büyüklerini yetiştirmeli. Bunu herhalde Fatih de ister. Onlar şahıslarını davalarında eriten şahsiyetler. Mevlana da ister, Yunus da ister, Sinan, Mimar Sinan da ister, diğer büyük, bütün büyük zatlar da ister. Akşemseddin Hazretleri de ister, Hacı Bayram Veli de ister, Hüdayi Hazretleri de ister. Öyle değil mi?
Evet. Yani buradan şunu anlıyorum. Aslında onlar da birer çocuktu. Medeniyetimiz onları yetiştirdi diyorsunuz. Ve evet, bu medeniyet aynı potansiyelde insanlar yetiştirebilecek kuvveye sahiptir.
Sahip. İşte Kur'an, işte evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru. Bu medeniyet yetiştirdi onları. O zaman iş bahçıvanlarda.
Evet.
Yani anne babalarda, evet, eğitimcilerde, amcalarda, teyzelerde, halalarda ya da bir bakış açısıyla bakarsak, bütün çocuklar, bizim çocuklarımız penceresinden bakarsak, yetişkin bu sahada iş yapabilecek herkeste. Projenin hareket noktası temelde bu oldu.
Evet.
Burada da çıkmaz sokaklarda tıkanıp kalındığını biliyoruz. Eğitim noktasında. Geçmişten beri böyle bu. 5 senede çocuklara ne veriliyor sorusu hep soruldu zamanında.
Evet, doğru.
Yani dünya görüşü ne olursa olsun bu soruyu herkes 3 aşağı 5 yukarı dillendiriyordu. Yani az çok mürekkep yalamış herkes, hatta diğer insanlarda da dillendirmeler vardı. O zaman bize yakışan çağları aşacak, zamanı aşacak nesiller yetiştirmek diyoruz ya. Düşünün şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. 1200'lü yıllarda yaşamış Osmanlı'dan önce. Ama anne baba ve onu yetiştirenler öyle bir çocuk yetiştirmişler ki 700 küsür sene sonra bugünün dünyasında Mevlana mı daha çok hizmet ediyor bütün dünyada? Sen, ben, o, öteki, bizler mi? Ya da çok güzel çalışmalar yapan, Allah için hizmet eden, insanlığa hizmet eden, medeniyetimize hizmet eden insanlar mı? O tek başına milyonlarca insandan daha fazla hizmet ediyor. Bak, 700 sene önce yaşayan insan bugünün dünyasında yaşıyor. Bugün yaşayanlardan daha fazla hizmet ediyor. Yani 700 seneyi aşmış da gelmiş.
Doğru.
Kıyamete kadar da görünen o ki devam edecek. Yaşayanlardan daha fazla hizmet edecek.
İşte biz hocam onları merkez insan olarak tarif ediyoruz. Bu programımızın ismini de merkez insan koymamızın sebebi o. Ve insanı merkeze alarak bu merkez insanların karakter özelliklerini, kişilik özelliklerini nasıl yetiştirmişiz? Medeniyetimiz bu insanları nasıl yetiştirmiş? Bugün daha bunu nasıl taşıyabiliriz? Geçmişimizin kadim gelenekleriyle bugünü bile aşan, ileriki asırları aşan insanlar nasıl yetiştiririz sorusuyla merkez insan programını yaptık. O yüzden dinleyicilerimiz, takip edenler bizi biliyorlar. Bu minval üzere eğitim konularını, insana dair her konuyu, kadim geleneğimizin değerleriyle bugünkü psikoloji ve eğitimin, modern psikoloji ve eğitimin teknik ve yöntemleriyle harmanlayarak sunmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim merkez insan olarak tarif ettiğimiz, yani kendi merkezini bulmuş, yakın çevresiyle barışmış, medeniyetiyle barışmış, tarihiyle barışmış, tabiatla barışmış, her şeyden önemlisi yaratıcısıyla barışmış ve kendi merkezini bulmuş, merkez insan olmuş. O insanlar ki vefatından sonra bile hala merkez insan. Merkezdeler. Mevlana Celaleddin Rumi bir merkez. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir merkez. Eyüp Sultan Hazretleri halen bir merkez. Etrafında insanlar var ve vefatından sonra da hizmete devam ediyorlar. Aslında merkez insan modeli, işte aslında MİM modeli dediğimiz Muhammedi insan modeli.
Sadakta.
İnsanı kamil dediğimiz bizim medeniyetimizdeki insan modeli. Dolayısıyla Allah razı olsun ki sizin gibi eğitimci, yazar ve tabii sizin bir de şair yönünüz de var. Oraya ayrı bir program ayırmamız lazım. Çok önemli benim için. Allah razı olsun, sizin gibi abiler, eğitimci, yazar, şair abilerimiz var. Bu ruhu, bu anlayışı yaşatmaya çalışıyorsunuz. Allah size ömür versin, bereket versin. Peki hocam, şimdi bu proje, daha doğrusu eğitim modelinin tabii bir ihtiyaca binaen çıktı. Bu ihtiyacı biraz siz ifade ettiniz ama biraz daha açmayı açalım. Evet. Arzu şimdi, ederim.
Eğitim dünyasında çok şikayetlenilen şeyler var. Çocuklar yarış atı gibi. Test usulü ezberci mantıkla bir nesil yetiştiriliyor. Geçiştirmeci bir nesil geliyor. Okumayı sevmeyen, düşünmeyi sevmeyen, yazmayı sevmeyen, düşünce üretemeyen, taklitçi anlayışa, yani hazırcılığa talip.
Evet.
çok yönlü bakamayan, düşünce üretemeyen, potansiyelini açamayan, aşamayan bir nesil yetişiyor. Bu problem nasıl oluyor? Dert sahibi olmayan,
evet,
işin hakkını teslim etmek gayretinde olmayan bir nesil yetişiyor. Bir de mevcut şartlar, eğitim dünyasında, toplumdaki, Türkiye ve dünyadaki şartlar bunu acı bir şekilde besliyor, destekliyor. Çocuk öyle bir dünyanın içine doğuyor ki, bunun çemberinden değil, iç içe onu saran, iç içe dış dışa saran çemberlerinden kurtulması olağanüstü zor.
Evet.
Burada ihtiyacın tespiti kısmında kitapta da ifade ettim. Çocuk okul dışı eğitim kurumları,
doğru,
ödevler, sınavlar, çeşit çeşit kurslar, her, evet, türlü akla hayale gelen, yani bu kursları tenkit için söylemiyorum. Sosyal faaliyet lazım, çocuğun çok yeni yetişmesi lazım ama bunlarla birlikte televizyon, internet, bilgisayar, telefon oyunları, yeni yeni çıkan çeşitli sanal ve popüler oyunlar, arkadaş ortamları, aile ilişkileri ve daha pek çok şey sayabilirsiniz. Çocuklar, öğrenciler çeşitli yükler altında eziliyorlar, altında kalıyorlar. Doğru mu?
Doğru. Bir bütünlük içerisinde hepsi etki ediyor çocuklarımız.
Evet. Bunun yanında bilinçli aile haklı olarak çocuğun bir de sosyal faaliyetler ve kültürel okumalar yapmasını istiyor.
Doğru.
Mutlaka okuması gereken eserler var diye düşünüyor haklı olarak. Şimdi bütün bunların içerisinde dikkat edersek çocuğun çocukluğunu yaşamaya, çocukluğunu yaşamasına, dinlenmesine fırsat
kalmıyor.
Hiç kalmıyor. Şimdi sormuşum, bu çocuk ne yapsın, bu öğrenci ne yapsın? Mevcut bir gücü var, onun istekleri var, hayalleri var, şunlar bunlar var, olumlu olumsuz. Ve mevcut gücün üstüne, onun mevcut taşıyabileceği gücün üstüne yük. Bu noktada öğrencilerin meramı hasıl olabiliyor mu? Konuşturun öğrencileri. Yok. Eğitimcilerin meramı hasıl olabiliyor mu? Eğitimcisiniz, hocasınız. Evet. Oluyor mu? Yok. İlkokulda böyle, ortaokulda böyle, lisede böyle, üniversitede böyle, değil mi? Akademik dünyada da böyle maalesef. Yüksek lisans ve doktorada da. Hiç kimsenin meramı hasıl olmuyor, olamıyor yöneticilerinde. Anne baba ve eğitimciler genelde çocuklara, öğrencilere oğlum oku, kızım oku, oğlum çalış, kızım çalış derler. Ve çocuklar, öğrenciler artık bu kelimeyi duymaktan,
evet,
bıkarlar. Gene başladı bizimkiler. Doğru mu?
Doğru.
Ve veli diyor ki bana, hocam tamam da ne söyleyeyim? Kardeşim, eğer bu çocukta aksi tesire yol açacaksa, kendisini sana kapatacaksa, o zaman başka yollar araman lazım. Bıkkınlığa yol açıyorsa. Bunun yanında meseleyi efradını cami, ayarın mani olarak, fotoğrafın bütününe bakarak düşünmeye gayret ettim elimden geldiği kadar. İnsanız elbette aciziz. Yanlışlarımız, eksilerimiz, kusurlarımız olacak şüphesiz. Diyelim ki bu çocuğun gücü noktasında, mevcut gücün üstüne yük dedik ya. Çocuklar, diyelim ki öğrenciler, bunu değişik yaş gruplarındaki öğrenciler olarak düşünebilirsin. 20-25 kilo taşıyor olsun sırtında. Gücü bu. Taşıdığı yük bu. Yani bir sırtında biraz sızlanarak, biraz nazlanarak, bazen isteyerek, bazen istemeyerek 20-25 kilo taşıyor olsun. Okullarda, kurslarda ve en bilinçli ailelerde anne ve babalar ne yapıyorlar bu noktada? En bilinçli hocalar, en bilinçli kurslar, kurumlar, eğitim kurumları ne yapıyorlar? Yaptıkları şey genelde öğrenciyi ikna, çalışmaya ikna ve motive etmeye çalışarak biraz da yan desteklerle bu çocuğun, öğrencinin sırtında taşıdığı 20-25 kiloyu 30-35 kiloya çıkarmaya çalışmak. Doğru mu?
Doğru.
Taş çatlarsa 40 kiloya çıkarmasına çalışmak. Peki bunu yapabilenler ne yapıyor? Sınavlarda öne çıkıyorlar. Değil mi?
Doğru.
Peki yüzde kaç onlar? Tek maksat bu değil. O ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Tek maksat yarışma sınav mantığı. Başarısı değil. Ama evet. Efendim?
Yarışma mantığı değil.
Evet, yarışma evet. Mantığı evet. Ama odaklanılan nokta olarak söylüyorum. Burada 30-35 kiloya çıkanlar, sırtındaki yük, hatta 40 kiloya çıkaranlar, kendisini zorlayarak sınavlarda üstün başarı gösterenler. Yüzde kaç onlar aşağı yukarı? Sınavlara girenlerin yüzde kaçı? Beklenti efendim?
Tabii çok az. %1, %2'lik dilime girmesi bekleniyor.
Evet, %1, %2. Buna bu soruya %3, %5, %10 diyenler de oldu. %20 olsa ne olur ki?
Evet.
Peki şimdi can alıcı soru geliyor. Senin hedeflediğin şeyi yaptı bu çocuklar. Peki onların yüzde kaçı bunu severek yapıyor?
Evet.
O çok başarılı olan, başarılı dediklerimizin yüzde kaçı severek çalışıyor, severek okuyor?
Daha ilerisi de var hocam. Buyurun. %1'lik diyelim ki dilime girdi. Sonra ne oluyor?
O var. Bir de şu var. Sınavlardan sonra o çocuklara sor. Cevabını al. Kitaplarını, işi bitirdikten sonra kitaplarını yırtmayı düşünenler.
Evet.
Yakmayı düşünenler. Daha neler neler yapacak olanlar.
Evet.
O zaman.
Evet.
Bu bir çıkmaz sokak. Bu yolla eğitimden istenen sonuçların alınması imkansız. Fotoğraf meydanda. Eğitim dünyası, aile, toplum, ülke, medeniyet, belki insanlık bu çıkmazdan çıkmak zorunda. Doğru mu?
Doğru. Hatta kurtuluşumuz buradan geçiyor.
Evet. Bu işin olmazsa olmazı, insanlığın olmaz. Kurtuluşunun olmazsa olmazı. Benim eğitim dünyasına odaklanmamın temel sebebi zaten.
Evet.
Çocuklardan başladık, bütün ümmete, bütün insanlığa şamil etme çabası içerisinde olduk.
Kurtuluşumuza hizmet ettiği düşüncesiyle bu işlerle iştigal ediyoruz diyorsunuz.
İnşallah.
Zaten bütün hepimizin de zaten motivasyon sebebi bu hocam, Allah razı olsun.
Mevcut durum insanın yapısına, yaratılışına aykırı. Peki burada... Bu işin içinden nasıl çıkılabilir? Çözüm, genel konuşuyorum. Bir, öğrencilerin sırtındaki yükün bir kısmını alarak. O zaman da ortaya hafif bir öğrenci çıkar. Doğru mu?
Evet.
Dünya ile rekabet var, yarış var ister istemez. Dünya sahnesi var.
Evet.
Bunu çocuklara sorduğunuz zaman, o çalışmayı sevmeyen çocuklara bile fıtrat isyan ediyor, fıtrat yakalanıyor. Hafif bir öğrenci olmak istemiyorlar. Fıtratı yakalamak lazım. Peki sizin burada yaptığınız ne hocam? Benim yapmaya çalıştığınız, benim yapmaya çalıştığım şeyi işin teknik boyutuyla özetleyecek olursak,
evet.
Öğrenciyi güçlendirmek. Nasıl? Mevcut gücün üstüne yük yüklemek değil, daha önce 20-25 kiloyu ancak taşıyan öğrenciyi 50 kiloyu, 100 kiloyu, 200, 300, 500 kiloyu onun gayretine göre taşıyacak şekilde güçlendirmek. Böyle güçlendirebilirseniz öğrenciyi, o 20-25 kilo yük, şu anda altında ezildiği yük ona nasıl gelmeye başlar? Tüy gibi hafif gelmeye başlar. Peki mantık güzel de bu mümkün mü? İşte orada teknikler giriyor, proje giriyor devreye.
Evet.
Ben bunu anlattıktan sonra diyelim ki mümkün dediniz. O zaman bunu öğrenciyi sıkmadan ya da mümkün olabildiğince büyük ölçüde eğlenceli bir halde, şekilde severek yapmak mümkün mü? Kazandırmak mümkün mü?
Evet, ki en can alıcı soru bu.
Evet. Bir tane daha. Peki hocam, bu iddianızın doğru olduğunu düşünelim. Konuşalım, müzakere edelim, tartışalım. Doğru olduğu noktasına geldik. Peki bu sadece potansiyeli çok yüksek öğrencilere mi hitap ediyor?
Evet.
Yoksa vasat normal öğrenciye, hatta normalin altındakine de hitap ediyor mu?
Evet, işte.
Bu soruyu soruyorum. Hitap ettiğini değişik eğitimlerde, uygulamalarda gördük. Dahi de olsa, üstün zekalı da olsa, vasat da olsa, vasatın biraz altı da olsa, hatır sayılır şekilde altı da olsa hatta. Şimdiye kadar bu meseleyi müzakere ettiğimizde, velilerle de konuşma zemini olduğunda, ben anlatayım, siz itiraz edin dedim. Allah'a şükür. İnsan yapısıdır. Elbette eksikleri, yanlışları vardır. Olmaması mümkün değil. Kul yapısı çünkü. Ama şimdiye kadar itiraz, şükür olmadı.
Uygulamalarda.
Evet.
Yani bu modelin uygulamasında çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi anlıyoruz.
Hakkıyla uygulama zemini bulamadığımız halde.
Evet.
Çünkü ortada çok kapsamlı bir şey var. Benim de tek başıma gücümün yeteceği bir şey değil asla. Allah'a emanet.
Allah razı olsun. Demek ki sorulardan benim anladığım hocam, hem biraz açmak kabiliğinden soruyorum. Yani bu model aslında deminki sorulardan birisi şuydu. Çocuğu sıkmadan, eğlendirerek bunu yapabiliyor mu diye hı-hı sorduk. Yapabilen bir model olduğu ortaya çıkıyor. Gene sadece üstün yetenekli çocuklara değil, çocukların hepsini bir cevher olarak siz değerlendiriyorsunuz. Ve onu biliyorum. O çocukların kapasitesini açan, önünü açan, hani bugünkü ifadeyle ben çok sevmiyorum, yaratıcı düşünce diyorlar.
Üretken
ben üretken kullanıyorum onun yerine. Yani üretkenliğini arttıran, potansiyelini geliştiren bir model olduğunu anlıyoruz. Doğru mu hocam?
Evet.
Buradan böyle anlıyoruz. Peki, o zaman bu proje veya model, biz ifadesini kullanalım, daha ortak bir zemin olsun diye, bu modelin tarihçesini, çıkış sebebini ve içeriğini biraz konuştuk. O zaman bir vizyonu da var. Bu projenin bir vizyonu var. Yani o vizyon da zaten modeli oluşturan bir şey olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Biraz siz kısmen aslında değindiniz başta ama yeni Fatihler, yeni Mimar Sinanlar ortaya çıkarmak vizyonu, onunla biraz değindiniz ama bu vizyonu da biraz değinip sonra bir kısa aramız olacak hocam. Ondan sonra bu modelin içeriğine giriş yapacağız inşallah. Buyurun.
Şimdi vizyon noktasında çağa ayak uyduracak bir nesil yetiştirmekten bahsedilir zaman zaman. Bir kısım yetkililer de bunu söylerler eskiden beri. Buna ruhum isyan ediyor. Program öncesinde söylediğim bir şey vardı, bir söz vardı. Biz Müslümanız.
Evet.
Bizimle yarışılmaz. Ama ne zaman yarışılmaz? Ne zaman nazarlarımızı Kur'an'a, bine yakın yerde insanları düşünmeye davet eden Kur'an'a nazarlarımızı çevirir. En büyük nimet akıldır hadis-i şerifini de düşünerek ve daha nice nice insanın ufkunu açan, latifelerini açan hadis-i şerifleri düşünerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çevirir. Hadis-i şeriflere, sünnet-i seniyeye çevirir. Orada oraya kalbimizi verir, beynimizi orada patlatırsak ortaya harikalar çıkar. O zaman bu medeniyetin çocuklarına, vahiy kaynaklı bir medeniyetin mensupları olan çocuklara, gençlere dünya ile rekabet etmek yakışmaz. Ya eğer siz dünya ile rekabet edecek bir nesil yetiştirmeyi düşünürseniz kusura bakmayın onu yapamazsınız. Sizde o vizyon, o ufuk yok demektir bana göre. Bu medeniyetin gücünü siz anlamamışsınız demektir. Kâmetiniz orada değil demektir. Bu medeniyetin çocuklarına yakışan rekabet edilemez nesiller yetiştirmek olmalı. Bizim çocuğumuz, vizyonda benim hedeflerimden birisi bu, rekabet eden, dünya ile rekabet eden değil. En gelişmiş ülkelerde olsa rekabet edilemez bir nesil yetiştirmek.
Evet, dünyanın örnek aldığı, evet, peşinden koştu.
Benim çocuğum meydana çıktığı zaman ayakları titremeli. Başkalarının.
Evet.
Ya ben nasıl rekabet edeceğim bununla diyebilmeli. Ve bunu yapmak Allah'a şükür zor değil.
Evet.
Biz Müslümanız. Zor değil. Bunu da insani, ahlaki, manevi değerlerle dinamik anlamda mücehhez olma ruhu içinde vermek lazım. Bakın, insani, ahlaki, manevi değerlerle mücehhez demiyorum. İnsani, ahlaki ve manevi değerlerle dinamik anlamda mücehhez. Yani kabına sığmayan, hareketlenen ruhen ve
kuvveden,
sosyal olarak kuvveden fiile
geçmiş.
Evet, evet. Hem hareketlenen hem hareketlendiren, kabına sığmayan nesiller yetiştirmek. Eğer Mevlana kabına sığsaydı 1200'lü yıllarda kalırdı. Doğru mu?
Doğru.
Sinan kabına sığsaydı bulunduğu yüzyıla kalırdı. Bakın 400 yılı aşmış, kıyamete kadar da gideceğe benziyor. 20. yüzyılın sonlarında 17 Ağustos depreminde hatırlıyorum, Süleymaniye Camii'nin müezzini Mehmet Hoca, çocukları benim öğrencimdi, orada Mimar Sinan'la ilgili sunumu Süleymaniye'nin avlusunda yaptık çocuklarla, o atmosfer içerisinde. Orada anlattı o çocuklara ve bize 17 Ağustos depreminde İnsanlar 10-15 sene, 20 senelik evlerini bırakıp 400 küsur senelik Süleyman Camii'nin altına koşmuşlar. Ve bir cami ayakta.
Evet.
Bakın zamanı nasıl aşıyor, görüyorsunuz değil mi?
Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi kısa bir aramız olacak. Kısa bir aradan sonra inşallah bu modelin detaylarıyla, içerikleriyle tekrar dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Evet muhterem dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Merkez İnsan programında yazar, şair Ahmet Maraşlı hocamızla beraber, eğitimciyi de başa koymamız lazım. Eğitimci, yazar ve şair Ahmet Maraşlı hocamızla beraberiz. Ve bu projeyi, daha doğrusu modeli konuşmaya devam ediyoruz. Hocam aradan önce vizyondan, ihtiyaçtan bahsettik. Bu modelin detaylarına biraz girersek. Şimdi modeli biraz tanıtırken önceki bölümde çocuklara ben şöyle anladım. Eğlenceli bir şekilde çocukların veya aslında yetişkinlere de aynı şekilde. Hedef kitlesi burada aslında çocuklardan yetişkinlere doğru da her gruba uyarlanabilen bir model bu. Eğlenceli bir şekilde, onların algılayabileceği bir şekilde sunulduğunu algılıyoruz. Bu anlamda da geliştirilmiş teknikler var. Şimdi bu modeli bize biraz teknikler ve içeriğiyle biraz anlatmaya devam edebilir misiniz hocam?
Sınırlı süre içerisinde özetlemeye çalışarak gideyim. Evet. Şimdi muhtelif teknikler var ihtiyaçlara dönük olarak. Onlardan birisi hazır cevaplar tekniği. Hazır cevaplar tekniği 9 kademeden oluşuyor. Bir, soruya çevirme tekniği. Burada yapılan şey tarihten günümüze tarihe geçen çok çarpıcı cevaplar, çözümler, onlarda orijinal cevabı çekiyoruz. Öğrenciye diyoruz ki mesela Fatih'in birisine verdiği cevap tarihe geçen. Fatih'in cevabını çekiyoruz. Geç Fatih'in yerine alternatif cevap üret. Geç Mimar Sinan'ın yerine alternatif cevap üret. Geç Mevlana'nın yerine alternatif cevap üret. Geç Einstein'ın yerine, geç Akşemseddin Hazretleri'nin yerine alternatif cevap üret. Çocuk önce şaşırıyor, sonra bambaşka bir dünyanın içine giriyor ve alternatif cevap üretmeye başlıyor.
Yani burada tarihte yaşanmış bir olay veya bir hikaye üzerinden hareket ediyorsunuz. Bizim medeniyetimizden bu çok önemli.
Önceliği medeniyetimize vererek ama çocuğun komplekse düşmemesi için bizim medeniyetimizin büyüklerini sevdikten, orada yorulduktan sonra batıdan da çarpıcı örnekler vererek.
Vererek, evet. Ve o hikayenin içerisine çocuğu alarak sen olsaydın burada ne cevap verirdin?
Evet, geç Fatih'in yerine alternatif cevap üret. Geç Einstein'ın yerine alternatif, geç Mimar Sinan'ın yerine alternatif cevap üret. Bu ilmi bir olay da olabilir. İlla tarihi bir olay değil. Bilimsel bir vaka da olabilir. Günlük hayattan bir örnek de olabilir. Günümüz dünyasından da olabilir. Burada da işin tabii insani, ahlaki, manevi değerlere uygun örnekler seçmek ayrıca titizlik istiyor.
Hocam bu hazır cevaplar tekniği grubu içerisindeki tekniklerden bir tanesi soruya çevirme tekniğinden bahsettiniz. Şimdi genel itibariyle benim gördüğüm kadarıyla grup teknikler var. İşte mesela hazır cevaplar tekniği böyle. İşte hızlı kavrama tekniği var. Hazırlıksız konuşma tekniği var.
Evet.
Kaynaklar ve yorum tekniği var. Sınırlamalı konuşma tekniği var. Hızlı, doğru ve güzel yazma tekniği var. Farkındalık alıştırmaları teknikleri var. Çok boyutlu okuma. Çok güzel bir ifade o. O var. Çıkarım teknikleri var. Güzel söz ve şiir tekniği koymuşsunuz. Bu çok önemli. En güçlü, en zayıf tekniği. Gene oku, düşün, görüş bildir tekniği. Okuma çeşitliliği, yazma çeşitliliği, güzel konuşma. Pür dikkat metotları diye gidiyor. Bunların detaylarını okuyucularımız kitabınızda zaten Allah razı olsun detaylı yazmışsınız. Bulabilirler. Şimdi bunların hepsinin özünde de bizim medeniyetimizden beslenmesi geliyor ve çocuğa aslında bir özgüven başlangıçta kazandırıyor. Ve çok güzel örnekler var. Bu örneklerden benim dikkatimi çeken bir örnek vardı. Siz onu daha iyi paylaşırsınız. Mimar Sinan'ın halka
örneği
vardı. Onu da bir paylaşırsak aslında işin özünü
bir boyutuyla
anlamalar açısından dinleyicilerimiz
çok güzel. Mimar Sinan'ı kıskanan bazı mimarlar zamanında Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın önünde onu her fırsatta çekiştiriyor. Onun yaptıklarını biz de yapardık sultanım demeye başlıyorlar. Durumun farkında olan padişah bir gün o mimarları ve Mimar Sinan'ın huzuruna davet ediyor ve önlerine, diğer mimarların önüne birkaç tane bilye uzatıyor. Bu bilyeleri üst üste koyun diyor. Bilyeler hiç üst üste durur mu?
Evet.
Ben bunu eğitimde yaparken durur mu diyorum, bekliyorum. Durmaz diyor çocukların çoğu. Ben durur ya da durmaz demiyorum. Ben sadece soruyorum diyorum. Düşünceye kapatıyorum.
Evet.
Sonra hakikaten de hiçbirisi bilyeleri üst üste koyamıyorlar. Bunun üzerine padişah Mimar Sinan'a dönüyor. Şimdi sen yap bakalım Sinan diyor. Burada duruyoruz. Diyoruz ki öğrencilerimize, şimdi geçin Mimar Sinan'ın yerine.
Evet.
Bu bilyeleri nasıl üst üste koyarsınız düşünün bakalım. Çıkın bu işin içinden. Bakın, problemin içinde boğulan insan değil, problem çözen insan konumuna geçiriyorsunuz. Bu evet. Projenin can alıcı yaklaşımlarından evet. Bir tanesidir bu.
Çok önemli.
Evet. Problemler içinde boğulan insan değil, problem çözen insan konumuna geçmek. Bizim çalışmaların olmazsa olmaz yaklaşımlarından birisidir bu. Ve burada öğrenciden istiyoruz. Bu defa öğrenci bir an şaşırıyor ve alternatif kabul etmeye başlıyor. Aramaya başlıyor. Önce düşünüyor. Günümüz dünyasının en önemli problemlerinden birisi. İnsanlar düşünmeyi pek sevmezler. Onun için hazırcılığa taliptir insanlar. Değil mi?
Özellikle de çözüm odaklı düşünme.
Evet,
problem çözme
yönelik.
Çözüm odaklı
düşünme. Doğru söylüyorsunuz. Allah razı olsun. Ve orada adım adım çocuklar cevap verdikçe mısırlar patlamaya, çiçekler açılmaya başlıyor. Ondan sonra fikirler birbirini tetikliyor. Harikulade bir atmosfer, zevkli, keyifli bir atmosfer. Çocuklar severek düşünüyorlar, bakın. Düşünüyorlar da ortaya severek düşünüyorlar. Ve ortaya çarpıcı cevaplar gelmeye başlıyor. Mimar Sinan'ın cevabını vermiyoruz önce. Sonra cevaplar gittikçe, işin incelikleri var kendi içerisinde. Her cevap bunda herkes kendisini aşmalı. İki günü birbirine eşit olan kimse zarardadır. Hadis-i şerifinin ruhu içerisinde. Bakın yaklaşım, farkına varmadan başka başka şeyler veriyorsunuz. Empoze etmiyorsunuz. Düşündürüyorsunuz çocuğu. Çocuk gözleri açık olarak, kalbi, aklı açık olarak meseleyi ölçüyor, biçiyor. Çünkü biz Allah ve Resulü, Kur'an, İslam sevilmeye layık ve rahatız Allah'a şükür. O rahatlık içerisinde veriyorsunuz ve orada cevaplar geliyor. Ondan sonra her zaman değil de bazen yapıyorum. Çocuklardan gelen seçilmiş cevapları bazılarını yazıyoruz. Duruma göre, o insan psikolojisiyle alakalı bir şey. Sonra Mimar Sinan'ın cevabını olan çocuklar da oluyor. Mimar Sinan'ın cevabından daha güzel cevapların da geldiği oluyor. Sonra çocuklara soruyoruz. Burada en güzel cevap hangisi? Hangisi Mimar Sinan'ın cevabı değil? Hangisi Mimar Sinan'ın cevabı desen, çocuk tarihe bakıyor. O zaman da şu vardı, bu tabii. Yoktu diyerek oradan cevabı bulmaya çalışabiliyor. Ama şunu zaten veriyoruz. Bu medeniyet yeni Mimar Sinanları, onlardan inşallah daha büyüklerini yetiştirecek. Yeni Fatihler ve daha büyüklerini yetiştirecek. Yeni Nasrettin Hoca, onlardan büyüklerini yetiştirecek diyerek evet. İnsana kibir şeytandandır, insana tevazu yakışır anlayışıyla. Evet. Orada en güzel cevabı seçmelerini istiyoruz.
Yani çıkan cevapları da tahtaya veya evet. Bir yere yazıyorsunuz. Evet. Evet. İçinde burada Mimar Sinan'ın mesela, cevabı da var.
Tabii o da var.
Evet.
Ve oylama yapıyoruz.
Evet.
En güzel cevap hangisi? Şimdiye kadar, bu çok müthiş bir şey, öğrenciler üzerinde, çocuklar üzerinde, gençler üzerinde, aileler üzerinde ve hatta öğretmenlerin yaptığım uygulamaların hiçbirinde bütün oylar Mimar Sinan'ın cevabına gitmedi. Alt üstü bir saatlik bir uygulama yapıyorsunuz. En fazla iki saatlik bir uygulama yapıyorsunuz. Uygulama kısacık olmuyor. Düşünüyorlar, kafa patlatıyorlar. Ve en çok oyu alan da Mimar Sinan'ın cevabı çoğunlukla olmadı, nadiren oldu.
Yani daha iyi cevaplar çıktı.
Mimar Sinan'ın daha çok çocukların başka ürettiği cevaplara oy çıktı. Bu neyi gösteriyor?
Evet.
Bu çocuklarda cevher var. Ama diyorum, havaya girmeyin, cevher işlenirse mücevher olur, yoksa kaybolur gider.
Evet. Bu da çok önemli. Peki
burada da sonra orijinal cevabı veriyorum.
Evet, onu şimdi.
Orijinal cevabı veriyorum. İsterseniz burada hemen dinleyicilerimiz de düşünebilirler.
Tabii.
Mesela, bu bilyeleri nasıl üst üste koyarsınız? Bilenler olur, bilmeyenler. Bilenler de alternatif cevap üretmeye çalışsınlar. Değil mi?
Tabii.
Yani meselenin içine girilirse biraz daha iyi anlaşılır işin.
Evet. Bilyeleri üst üste nasıl koyarsınız, evet, diye size sorulsa, dinleyicilerimiz için soruyoruz. ne düşündürdünüz diye.
Cevapları vermeye başlayayım mı?
Cevaplar
onları yine düşünsünler isterseniz vaktimiz de dar.
Evet, siz lütfen cevapları yani tamam. Çıkan çocuklardan gelen
cevaplar. Çocuklardan gelen cevaplardan bir kısmı bu.
Bir kısmı.
Daha neler var neler. Birbirinden farklı cevaplardan örnekler almaya çalıştım. Bir silindirin içine üst üste koyardım demiş birisi. Bir silindirin içine. İki, bir sakız bir bilye koyarak üst üste dizerdim. Üç, bu okuduğum ve okuyacaklarımın içinden bir tanesi Mimar Sinan'ın cevabı yalnız. Hemen başta da söylemeyeyim onu.
Evet.
Üç, bunu Mimar Sinan sanki olayı yaşıyormuş gibi anlatıyordum. Mesela üçüncü de o şekilde girelim konuya. Mimar Sinan bahçeye çıktı. Silindir şeklinde bir kuyu kazdı. Herkes yukarı doğru beklerken bilyeleri dizilmesini, herkesi ters köşeye yatırdı kuyunun içine. Üst üste, silindir şeklinde kuyunun içine üst üste tık tık tık tık bilyeler koyuverdi. Bilyeler üst üste. Dört, bir mıknatıs bir bilye, bir mıknatıs bir bilye şeklinde üst üste koydu. Beş, bir halka bir bilye koyarak üst üste koydu. Altı, hava akımı. Hepsinde farkındaysanız arada bir şeyler var.
Ya bunların hepsini Mimar Sinan yapmış var. Gibi cevaplıyorlar evet. Tabii.
Altı, evet. Hava akımı ve rüzgar dengesiyle araya hiçbir şey koymadan üst üste yerleştirdi. En güzel cevap hangisi?
Evet. Yerleştirmiş olabilir, böyle yapmış olabilir diye cevaplar evet, geliyor. Evet. Ve bunların içinde bir oylama yapıyoruz.
Ben olsam bunu yapardım diyor çocuk. Şöyle yapardım, evet. Böyle koyardım. Bilmiyorum. Sen koy üst üste diyorsun. Yani Mimar Sinan'ın üzerinden değil.
Tabii.
Çık bu işin içinden. Şimdi bu cevapların şu saydıklarımın tamamına yakını hemen hemen her eğitimde çıktı. Bunlardan daha farklı cevaplar çıktığı da oldu. Bunların bir kısmının çıktığı da oldu. Hatta çocuklardan birisi hatırlıyorum. Çocuğun birisi 7. sınıftaki ama bir pırlanta öğrencim. Şöyle bir cevap verdi. Dedi ki Mimar Sinan'ın da ufkunu aşmaya doğru giden diye not düşmüşüm kitapta. Şu şaşırtıcı değerlendirmeyi yaptı. Öğretmenim, bence Mimar Sinan'ın cevabı benim cevabım değildir diyor. Cevaplardan birisini verdi. Çünkü arada bir şeyler var. Mimar Sinan'ın cevabında bilyelerin arasında bir şey olmaması lazım.
Evet.
Öyle bekliyor.
Öyle bir kişi bekliyor.
Mimar Sinan'ın cevabı.
Evet, şimdi önemli konu orası. Mimar Sinan'ın cevabı bunların içerisinde hangisi hocam?
Bunların içinde Mimar Sinan'ın cevabı 5. cevap.
Yani?
Yani bir halka bir bilye meselesi. Mimar Sinan parmağından yüzüğü çıkarmış. Onu oradan okuyorum zaten.
Evet.
Koca mimar hemen parmağındaki yüzüğü çıkarıp yere koymuş. Üstüne de bir bilye. Bir yüzük bir bilye daha, bir yüzük bir bilye daha. Bilyeler üst üste konmuş. Kıskanç mimarlar hemen itiraz etmişler. Bunu biz de yapardık sultanım. Burada öğrencilerden heyecanlı atılanlar oluyor. Daha önce yapsaydınız ya. 400 sene öncesine cevap yetiştirmeye çalışıyor çocuklar. Ben de merak etmeyin. Padişah sizin yerinize gereken cevabı vermiş diyor. Sonra okuyorum. Padişahın cevabı daha önce yapsaydınız ya. O orijinalini yapar. Siz taklitlerini yaparsınız. Arkasından soruyorum. Şimdi düşünelim. Kaç tane öyle taklitçi mimar bir tane Mimar Sinan eder dersiniz?
Hiçbiri etmez.
100 tane, 1000 tane çocukların ortak cevabı hepsinin sonsuz olsa bir tane Mimar Sinan etmez. Soruyu hafifçe değiştirip tekrar soruyorum. Peki kaç taklit bir orijinalin yerini tutar?
Evet.
Ne kadar taklit olursa olsun bir orijinalin yerini tutamaz.
Tutamaz.
O zaman bu medeniyetin çocuklarının orijinale talip olması öyle yetiştirilmesi lazım. Bu medeniyetin ruhu içerisinde değil mi? Arkasından gelen cevap belli çocuklardan arkasından diyorum. Öyleyse eğer mimar olmak istiyorsanız binlerce öyle taklitçi mimar gibi mimar olmak mı istersiniz? Yoksa bir tane orijinale talip Mimar Sinan gibi bir mimar olmak olmaya veya onu da aşmaya çalışmak mı? Çünkü bizim ufkumuzu Mimar Sinan da çizemez.
Evet.
Değil mi?
Onu da aşmak lazım.
Aşmak. Ben mimar diyorum, siz onun yerine sevdiğiniz mesleği koyun. Burada da arkasında bu olayda yorumlar da bence çok önemli. Arkasından peki o taklitçi mimarlar eğer orijinale talip olarak yetiştirilseydi ortaya harikalar, koyabilirler miydi? Özgün, orijinal şeyler koyabilirler miydi? Şüphesiz koyabilirlerdi. Öyle yetiştirilseler idi.
Evet.
Ama Mimar Sinan gibi olur muydu, olmaz mıydı onu bilmiyoruz.
Peki hocam, burada buyurun. Aslında verilmek istenen çocuklar aslında Mimar Sinan'ın cevabını bile gölgede bırakan cevaplar verebiliyorlar. Ve hangisinin Mimar Sinan'ın cevabı olduğunu bile karıştırabiliyorlar. Yani bu da
çocuklar değil, öğretmenlerde bile yaşıyoruz.
Evet. Bunu. Dolayısıyla çocukların aslında bir potansiyeli olduğunu, çocuklara siz de bunu başarabilirsiniz mesajı burada veriyorsunuz. Doğru mudur?
Yani başarabilirsiniz. Yani
siz derken, de bunu yapabilirsiniz, evet, hatta aşabilirsiniz.
Şöyle söyleyeyim, çocuk yaptığı için yapabiliyor zaten. Öyle bir kapı açıyorsun ki, açılıyor ki önüne. Evet. Çocuk yaptığını görüyor. Sen artık görüyor. Özgüven diyoruz ya. Evet. Özgüveni zaten alıyor.
Yaşıyor.
Zaten yaşıyor onu.
Orada güzel bir ifade kullanmıştınız. Severek düşünüyor.
Severek düşünüyor.
Severek düşünmeyi öğreniyor.
Can alıcı nokta.
Evet, can alıcı nokta. Severek düşünüyor ve diyor, ben Mimar Sinan'ın da üzerinde bir şeyler üretebilirim duygusuyla çocuk onu mayasına alıyor.
Kompleksten kurtuluyor bir defa.
Kurtuluyor. Ve artık üretken düşünmenin kapısı açılıyor. Düşünceye kapı açmak.
Bu işin küçücük dediğiniz, bir örneği. Evet,
küçücük bir örneği ama çok güzel hocam anlatıyor. Vakitimiz de dar olduğu için bu örneği özellikle vermek istedik. Buradan son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Dediğim gibi bir program zaten buna yetmiyor. Ne yazık
mümkün
ki
değil.
Mümkün değil. İnşallah başka programlarda gene sizi ağırlayacağız inşallah. Bu cevherden mücevhere meselesini de lütfen ona da biraz değinelim.
Olur,
sayın hocam.
Şimdi bu yıllar önce bulduğu, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bir ifade oldu. Kitaba da yazdım. Çocuklara anlatıyorum. Diyorum yavrum. Topkapı Sarayı'ndaki kaşıkçı elmasının hikayesini biliyor musunuz? Kaşıkçı elması bir çöplükte bulunmuş. Bir adamcağız, kendi halinde bir adam, çöplükte bulmuş, bakmış üstünde pırıltılar var. Toz, pas, kirler içerisinde, cevher, mücevher olduğu için, elmas olduğu için pırıltı da var. Ama tozlar, paslar, lekeler, kirler içerisinde. Almış ve onu bir kuyumcuya götürmüş. Kuyumcu üstündeki tozları, pasları, lekeleri temizlemiş. Ondan sonra daha sonra usta bir sanatkarın eline geçmiş, saraya gitmiş filan, elden ele gitmiş. Ha kaşık, bu arada mücevheri bulan, elması bulan kişi onu kuyumcuya 2-3 kaşık karşılığında satmış. Onun için kaşıkçı elması demişler.
Evet.
Kaşıkçı elması, kaşıkçı elması değilken daha İşte usta bir sanatkarın eline geçmiş, üstündeki tozlar, paslar, lekeler temizlenmiş, tıraş edilmiş, şekil verilmiş, cilalanmış, parlatılmış ve ortaya muhteşem kaşıkçı elması çıkmış. Cevher, mücevher olmuş. Peki çöplerin arasında kaybolup gitseydi, ortaya kaşıkçı elması çıkar mıydı? Dünyanın en ünlü, en güzel elmaslarından birisi. Çocuklardan söylüyorum. Siz de biz zekiyiz, şöyle böyle de havaya girmeyin. Bu Allah'ın bir lütfudur. Kıymetini bilirseniz cevher mücevher olur. Yoksa çöplüklerde kaybolan daha nice kaşıkçı elmasları var, Allah bilir. Öyle
doğru,
değil mi?
Doğru.
Sokaklarda kaybolan ne zekalar, ne dehalar var kaybolan. Bizim de hemen aklımıza gelen kaybolmuş dehalar, isimler var.
Doğru.
Öyle değil mi?
Doğru.
Havaya girmeyin. Hakkını verirseniz, çalışırsanız, hani ayette geçiyor ya, insanın çalıştığından başkası yoktur insan evet. için diye. Bu gerçekten çocukların kibre düşmemeleri ve çalışmazlarsa o cevherin mücevhere dönmeyeceğini, dönemeyeceğini anlamaları noktasında ciddi anlamda daha örneklerle destekleyerek.
Öğretmenlere ve velilere de bir mesaj var tabii orada. Yani buyurun. Çocuk bunu böyle almalı, tamam, ama eğitmenlerin de her çocuğu bir cevher gibi görüp onları mücevhere dönüştürecek bir anlayışa da sahip olması lazım.
Evet, evet hocam.
Hem eğitmen, hem akademisyenler, hem anne babalar. Zaten en önemli eğitmen anne baba, hiç şüphesiz. Siz onu kitaplarınızda da değiniyorsunuz. Evet. Evde, okulda kaliteden başlayarak.
Buradaki yaklaşımı belki şu büyütmek mi, yetiştirmek mi şiiri evet. özetliyor belki. Evet. Vaktimiz varsa isterseniz.
Evet hocam. Şiir yönünüzü de
burada. Yani cevher ve mücevher
evet.
meselesi. Şimdi birbirine benzer potansiyele sahip iki çocuk düşünün. İkisi hemen hemen aynı potansiyele sahip. Ama birisi büyütülüyor. Akışına bırakılıyor yani. Diğeri de Allah için en güzel şekilde nasıl yetiştirilebilir? Hem olmazsa olmazımız insana yakışır değerler, insan ahlaki manevi değerlerle birlikte teknik olarak da bir Müslümana yakışır şekilde rekabet edilemez bir nesil yetiştirmek azmi, gayretiyle, niyetiyle Allah için birisi de yetiştiriliyor. İki potansiyel, benzer potansiyel. Şiir bunu anlatmaya çalışıyor.
Evet hocam.
Büyütmek mi, yetiştirmek mi? Bu büyütüldü, bu yetiştirildi. Bu bodur kaldı, bu güneşle tutuşturuldu. Tohumlarında fark yoktu, bakımlarında fark vardı. Bunun bahçıvanının bakış açısı 360 derece, bununki 60 derece kadardı. 360 derece derken Mevlana'nın hani evet. sağ ayağı evet. İslam'ın ruhunda sabit evet. bir ayağı diğer ayağıyla dünyayı dolaşmak diyor ya.
Evet.
Kainatı dolaşmak. Onu kastediyorum çok gönlü bakış açılarıyla.
Doğru. Bahçıvan sağ önemli ayağı, burada diyorsunuz.
Evet. 60 derece ile bunun bahçıvanın bakış açısı 360 derece, bununki 60 derece kadardı derken 60 dereceyle hem dar ufukları, dar bakış açılarını hem de 60 küsür senelik yaklaşık dünya yani sınırlı olan dünya hayatını kastediyorum.
Evet.
Sadece buraya mahkum edilen zavallı insanları kastediyorum.
Evet.
Bunun bahçıvanın bakış açısı 360 derece, bununki 60 derece kadardı. Zamanlara sığmaz insanı 60'a sığdırdılar. Aslanı kediye boğdurdular. Aslanı kediye boğdurdular. Aslan terbiyecisi farkına vardı işin. Yönü değişecek bu gidişin.
Hocam yüreğinize sağlık. Allah razı olsun.
İnşallah.
Programımızın bitişi de böyle hitamuhu misk oldu. Güzel bir şiirle oldu. Allah razı olsun. Evet, dediğimiz gibi programa tabii ki sığdıracak kadar bir program yeterli değil. Çok program yapmak lazım ama inşallah özünü dinleyicilerimize, bu ruhu ulaştırdığımıza inanıyorum. İnşallah başka programlarda yine sizi burada bekliyoruz Sayın Hocam. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Merkez İnsan programının da sonuna geldik. Bir başka Merkez İnsan programında buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı haftalar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.